Ayrım 4.
Arayan Londra Royal Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki nöbetçi hemşireydi. Dover karakolunu denemiş ama Burns daha önce acil durumlar için yoğun bakım ünitesine şahsi numarasını bırakmıştı. Dedektif Burns, Londra Royal'dan arıyorum. Üzgünüm ama yoğun bakımdaki kimliği belirlenemeyen hastayı bu sabah saat 6'yı 10 geçe kaybettik. Jack Burns ahizeyi yerine koydu ve bir başka yoğun güne başladı. Artık elinde bir cinayet vakası vardı. En azından öncelikler sırasında bir anda üst basamaklara çıkacaktı. Bir otopsi yapılacak, Burns de orada hazır bulunacaktı. Will'de kalan iki hayvanın Highbury'ye geri getirilmesi ve yeni bir suçlama yapılması gerekiyordu. Bu da sulh mahkemelerinin katibine ve savunma avukatı Lou Slade'e haber verilmesi gerektiği anlamına geliyordu. İşlemler birbirini takip ediyordu ama hepsi de doğru şekilde yapılmalıydı. Price ve Cornish'in bir açık yakalayan cingöz bir avukat sayesinde paçayı sıyırmasına izin vermezdi. Burns, iki serserinin gri duvarlar arasında uzun yıllar boyunca kalmasını istiyordu. Londra Royal'ın bünyesinde küçük bir morgu ve patoloji bölümü vardı. Otopsi öğle vaktinde İçişleri Bakanlığı patologu Lawrence Hamilton tarafından burada yapıldı. Burns, adli patologların garip insanlar olduğunu düşünürdü. Yaptıkları iş midesini bulandırıyordu. Bazıları önlerindeki cesedi küçük parçalara ayırırken son derece neşeli olur, etrafındakilere espriler yaparlardı. Bazıları ise önündeki cesede yeni keşfedilmiş harikulade bir kelebek türü gören bir bilim adamı edasıyla büyülenmişçesine bakardı. Çoğunluğu asık suratlı, tek kelimelik cevaplar veren içlerine kapanık tiplerdi. Bay Hamilton ilk gruba giriyordu. Onun için hayat daha güzel, işi daha tatmin edici olamazdı. Jack Burns polislik hayatı boyunca birkaç otopside bulunmuş, eter ve formaldehit kokuları her seferinde istifra edecekmiş gibi hissetmesine yol açmıştı. Yuvarlak testere kafatasını yararken başını çevirip duvardaki tablolara baktı. Ulu tanrım, adamı iyi benzetmişler dedi Hamilton surt üstü yatan çürükler içindeki solgun cansız bedene bakarak. Geçen salı günü ölümüne tekmelenmiş dedi Burns, 6 gün dayanabildi. Ne yazık ki benden beklenen sonuç ölümüne tekmelenmeden biraz daha teknik olmalı dedi Hamilton gülümseyerek. Bulgularını asistanına ve asistanının uzattığı teybe anlatan Hamilton masanın etrafında hareket etmeye başladı. Otopsi 1 saat sürdü. Vücutta pek çok hasar vardı. Bay Hamilton eski bir yaranın üzerinde bir hayli durmuştu. Sağ uyluk ve kalça kemiği yıllar önce parçalanmış, çelik vidalarla tutturulmuştu. Adam bu yüzden ömrünün sonuna dek topallamaya mahkum olmuştu. Bir kamyon çarpmışa benziyor dedi Hamilton. Olağanüstü bir hasar. Kemiklerin etlerin arasından çıktığı bölgedeki izleri ve cerrahın hasarlı bölgeye ulaşmak için açtığı kesiğin izini gösterdi. Geri kalan yaraların tümü önceki salı gününden kalmaydı. Ezilmiş sol el, kaldırıma çarpma sonucu kırılmış ön dişler, 3 çatlak kaburga, kırık çene kemiği. Burns sağ yumruğu kontrol etti ama Carl Bateman haklıydı. Hiçbir yaralanma izi yoktu. İlginç. Ölüm sebebi diye sordu sonunda. Şey, Bay Burns, merak ettiğiniz her şeyi resmi raporumda bulacaksınız. Elbette duruşmada savcılığın en önemli tanıklarından biri olacaktı. Ama siz aramızda kalacak şekilde söyleyeyim. Beyinde çok büyük aksonal hasar. Ameliyatı yapan doktor çok iyi iş çıkarmış ama bunu görmesi mümkün değildi. Taramalarda görünmez. Münferit olarak hayati tehlike arz etmeyen ama birleşince ağır bir etki oluşturan çoklu yaralanmalara bağlı genel travma. Onu akrabaları için birleştireceğim. Akrabası var mı? Bilmiyorum dedi Burns. Adını bile bilmiyorum. Öğleden sonrayı bir sonraki gün için gerekli olan formaliteleri tamamlayarak geçirdi. Sulh mahkemelerinin katibine ve Pentonville'a haber verdi. Lou Slade kurbanın ölümüne duyduğu üzüntüyü belirtti. Talep ettiği adli yardım kabul edilmişti. Bütün sabahı davayı almaya razı olacak bir avukat arayarak geçirmişti. Burns gibi onun da önüne Ağustos sendromu çıkmıştı. Aradığı avukatların yarısına ulaşamamıştı. Ama King's Bench Walk'tan genç bir avukatın davayı üstlenebileceğini sanıyordu. Artık bir cinayet söz konusu olduğuna göre dava daha fazla ilgi görecekti. Onları hala savunmak durumundayım dedi. Fazla uğraşmayın Bay Slade diyen Burns telefonu kapattı. Öğleden sonra kötü bir haber geldi ama hemen ardından iyi bir haber takip etti. Başkomiser Parfit'in acele etmeleri için üstelediği adli ekip bir sonuç elde etmişti. Price ve Cornish'in kanından ve giysilerinden alınan örneklerde zanlıları kurbanla fiziksel olarak ilişkilendirebilecek hiçbir şey çıkmamıştı. Tişörtün üzerindeki kan sadece Price'a aitti. Burns düşünceliydi. Adamlar göğüs göğüse mücadele etmişse bir kumaştan diğerine geçmiş lifler olması gerekirdi. Price ve Cornish adli tıp teknolojisinde son 20 yılda gelinen noktayı bilmeyecek kadar aptal değildi mutlaka. Bugünlerde bir zamanlar asla bulunamayacak ipuçlarına ulaşılabiliyordu. Ama topal adam bir yumruk ve dizin arkasına atılmış bir tekmeyle yere düşmüştü. Yerdeyken sadece bot darbeleri almıştı ve Price ile Cornish'in 24 saat sonra incelenen botlarında bir günlük fazladan kullanımın etkisiyle mahkemede sunulabilecek hiçbir ipucu bulunamamıştı. Ama parmak izi bölümünden gelen telefon bu olumsuzluğu telafi eder nitelikteydi. Cüzdanın üzerinde köpek salyasının yanı sıra 3 set parmak izi bulunmuştu. Bunlardan biri cüzdanın sahibine yani ölen adama aitti. İkincisi cüzdanı bulup getiren ve ifadesini verdikten sonra parmak izlerinin alınmasına izin veren Bay Whittaker'a aitti. Üçüncü set ise Harry Cornish'a aitti. Burns haberi alınca öylesine heyecanlandı ki ahize elinde bir anda ayağa fırladı. Emin misiniz? Bir yanlışlık olamaz değil mi? Jack, kusursuz uyum için 16 benzer noktaya ihtiyacım var. Cüzdanda 21 nokta buldum. Doğruluk oranı %100'den de fazla. Parmak izi bölümünün teknisyeni mahkemede çok önemli bir tanık olabilirdi. Burns ona teşekkür etti ve telefonu kapadı. Seni elime geçirdim piç kurusu dedi saksıdaki çiçeğe. Kafasını kurcalamaya devam eden bir sorun daha vardı. Ölen adam kimdi? Onu Edmonton'a getiren neydi? Tek sebep uzun zaman önce ölmüş bir kadının mezarına ucuz çiçekler bırakmak mıydı? Bir ailesi, onun karısı Jenny gibi şehirden bir süre için uzaklaşmış bir karısı var mıydı? Bir işi, iş arkadaşları var mıydı? Neden kimse kayıp olduğunu bildirmemişti? Price'ın burnuna öylesine etkili bir darbeyi eline herhangi bir hasar vermeden nasıl indirebilmişti? İçinde fazla paranın olmadığı belli olan ucuz bir cüzdanı vermemek için niçin mücadele etmişti? Bu konuda bir fikir sunan Luke Skinner oldu. Olay yerine ilk varan polis kurbanın başında diz çökmüş ve yüzünü şişmeye başlamadan önce görmüş ve bir de ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisi var. Belki kurbanın eşkalinin çizilmesine yardım edebilirler. Burns ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisini buldu. Hastanın öldüğünü duyan adam yardım etmeye razı oldu. Ertesi sabah erken saatlerde mesaisi vardı ama öğleden sonra boş olacaktı ve onlara yardım etmek için elinden geleni yapacaktı. Olay mahalline ilk varan memur zaten Dover Caddesi karakolunda görevliydi. Burns tutanaklardan memurun ismine ulaştı. Yetenekli bir polis ressamı ertesi gün saat 2'de Scotland Yard'dan gelmeyi kabul etti. Burns günü Alan Parfit ile yaptığı uzun bir taktik toplantısıyla bitirdi. Şefi Burns'ün önüne sunduğu tüm kanıtları inceledi ve sonunda onunla fikir birliğine vardı. Bir sonuç elde edebileceğimize inanıyorum efendim. Bay Patel mahkemede ifade verecek. İki adamı teşhis etti. Price'ın kırılan burnu olaydan 3 saat sonra Doktor Melrose'a tedavi ettirmesi ve bir de cüzdan var. Serserileri ömür boyu hapse mahkum edebilirler. Evet bu mümkün dedi Parfit. Seni destekleyeceğim. Yarın CPS'den kıdemli bir adamla görüşeceğim. Sanırım onu bu davanın açılması için ikna edebilirim. İfadeler, ifadeler ve daha çok ifade vardı. Dosya 2 santim kalınlığa ulaşmıştı. Otopsi raporu ve parmak izi bölümünden gelecek rapor da dosyada yerini alacaktı. Ama iki adam da bu davadan sonuç alınabileceğine inanıyordu. 8. gün, Salı. Price ve Cornish ertesi gün tekrar Highbury Corner'da bir numaralı mahkeme salonunda yerlerini almışlardı ve oturumu Bay Stein yönetiyordu. Ceza mahkemesini Bayan Sundaran temsil ediyordu. Yüzlerinde gururlu bir ifadeyle halka ait bölümde oturan ailesi ilk cinayet davasını alan kızlarını mutlulukla izliyordu. Bay Slade'in yüzü biraz asıktı. Bay Stein konuşmayı kısa kesti. Katip yeni suçlamayı okudu ve Bay Slade ayağa kalkarak savunmalarının değişmediğini, müvekkillerinin suçu kabul etmediğini söyledi. Bay Stein tek kaşını kaldırarak gözaltı süresinin bir hafta daha uzatılmasını talep eden Bayan Sundaran'a baktı. Bay Slade, kefalet talebinde bulunmuyoruz efendim. O halde talebiniz kabul edilmiştir. Bayan Sundaran, oturum salı günü saat 11'de yapılacak. Götürün onları. Price ve Cornish hapishanenin minibüsüne götürüldü. Bayan Sundaran artık tüm dosyaya sahipti ve buna memnundu. Ofiste bu vakanın mahkemeye yansımasının ve davaya onun da dahil olmasının çok muhtemel olduğunu söylemişlerdi. Dosya 24 saat içinde CPS'den Bay Slade'e verilecekti. Savunma makamı daha sonra hazırlıklara başlayabilirdi. Kahrolası dava çok zor diye düşündü Slade henüz bir şey söylemek için erken olmasına rağmen. Serserilerin paçasını kurtarmak için peruk altında bir dahiye ihtiyacım var. Çizim seansı iyi geçti. Scotland Yard'dan gelen ressam sağlık görevlisi ve polis memurunun tarifleri doğrultusunda bir hafta önce kaldırımda ölümüne tekmelenen adamın eşkalini çizdi. Tam bir ekip çalışmasıydı. Adam çiziyor, siliyor, tekrar çiziyordu. Sonunda ortaya bir yüz çıktı. Gözlerin ve çenenin şekli kısa, kır saçlar belirginleşti. İki adam da kurbanı gözleri kapalıyken görmüştü. Ressam adamın gözlerini açık çizdi. Bedeni kesilip biçilip soğuk bir morg dolabına konan adam artık onlara bakıyordu. Luke Skinner çizimin tamamlanmasıyla harekete geçti. Scotland Yard'ın basınla ilişkiler ofisinden önemli birini tanıyordu. Haberin Evening Standard'ın ertesi günkü basımında yer alması için gereken görüşmeyi yaptı. İki adam o akşam gazetenin suçla ilgili bölümünün şefiyle buluştu. Ağustos'un en durgun ay olduğunu hepsi biliyordu. Elle tutulur haber bulmak zordu. Bu ise iyi bir hikayeydi. Muhabir haberi basmayı hemen kabul etti. Manşeti şimdiden zihninde canlandırabiliyordu. Ölümüne dövüldü. Bu adamı tanıyor musunuz? Çizimin yanı sıra ayrıntılı bir de tarif olacak, kurbanın topalladığı özellikle belirtilecekti. Skinner bunun elde edebileceklerinin en iyisi ve son şansları olduğunu biliyordu. 9. gün, çarşamba. Evening Standard, Londra'nın tek akşam gazetesiydi ve başkent ile Güneydoğu bölgesinin büyük bölümü hakkında haberler yayınlıyordu. Skinner şanslıydı, pek fazla önemli haber yoktu. Bu yüzden Standard kurbanın çizimini ön sayfadan yayınlamıştı. Bu adamı tanıyor musunuz diye soruyordu resmin üzerindeki başlık. Hemen altında ayrıntıların iç sayfada bulunabileceği söyleniyordu. İç sayfada adamın yaklaşık boyu, kilosu, yapısı, saç ve göz rengi, saldırı sırasında üzerinde olan giysiler gibi ayrıntılar verilmiş, Mavis Hall adlı bir kadının mezarını ziyaret etmiş olabileceği belirtilmişti. Saldırı sırasında muhtemelen otobüs durağına doğru yürüyor olduğu söyleniyordu. En önemli ipucu adamın topallaması ve bacağındaki yaranın 20 yıl önce gerçekleşmiş olmasıydı. Burns ve Skinner umutla beklemesine rağmen o gün kimse aramadı. Ertesi günde arayan olmadı. Daha sonraki günde. Umutları giderek azalıyordu. Kurbanın ölümü üzerine resmen bir cinayet davası açıldı ve hemen ertelendi. Yargıç bir yakınının ortaya çıkabileceğini düşünerek ilçeye kurbanı isimsiz bir mezara gömme hakkı vermeyi reddetti. Çok garip ve üzücü patron dedi Skinner karakola doğru yürürlerken. Londra gibi kocaman bir şehirde milyonlarca insanla birlikte yaşıyor ama varlığından kimsenin haberi yok. Birinin olmalı dedi Burns. Bir komşusu, bir iş arkadaşı vardır mutlaka. Muhtemelen tatildedir. Ağustos. Kahrolası Ağustos. 10. gün. Perşembe. Hazine avukatı James Vansittart odasındaki büyük pencerenin önünde durmuş Thames nehrine doğru uzanan bahçelere bakıyordu. 52 yaşındaydı ve Londra barosunun en başarılı, en dikkate değer avukatlarından biriydi. Henüz 43 yaşında baronun 18 yıllık bir üyesiyken hazine avukatı olmuştu. Şansı ve yeteneği onu ön plana çıkarmıştı. 10 yıl önce kendisinden çok daha yaşlı olan ve hastalanan hazine avukatının yerini geçici olarak aldığı sırada, davaya tekrar başlamak istemeyen yargıcın onu beğenmesiyle davayı sonuna dek üstlenmişti. Hazine avukatının bürosu bir kumar oynamış, sanığın beraat etmesiyle büyük bir zafer kazanmıştı. Baro Vansittart'ın adli kabiliyeti ve etkili konuşma becerisini jüriyi etkilediğine karar vermişti. Daha sonra gösterilen ve sanığın masum olduğunu kanıtlayan delil pastanın kreması olmuştu. Vansittart'ın ertesi yıl hazine avukatlığı için yaptığı başvuraya, o sıralar muhafazakar bir hükümetin kontrolünde olan Lord Chancellor'ın bürosundan hiçbir itiraz gelmedi. Babası Essendon Kontu'nun Lordlar Kamarası'nda bir muhafazakar parti üyesi olmasının da katkısı olmamış değildi. Johnny Essendon'un ikinci oğlunun çetin ceviz olduğu, baroda ve St. James kulüplerinde kabul edilmiş bir gerçekti. Vansittart pencerenin önünden ayrılıp masasına yöneldi ve başkatibini çağırmak için dahili haberleşme cihazının düğmesine bastı. Mike Crady, bürodaki 30 avukatın işlerini hiçbir pürüz olmaksızın 20 yıldır yerine getirmekteydi. Genç Vansittart'ı baroya girmesinden kısa bir süre sonra keşfetmiş ve o günlerdeki yargıç bürosu başkanını genç avukatı davet etmeye ikna etmişti. Vansittart hakkında yanılmamıştı. 15 yıl sonra büronun başına geçmiş ve hukuk dünyasında bir yıldız haline gelmişti. Portreler yapan çekici bir karısı, Berkshire'da bir malikanesi, Harrow'da okuyan iki başarılı oğlu vardı. Kapı açıldı ve Mike Creedy zarifçe döşenmiş şık odaya girdi. Mike, adli yardım davalarını nadiren aldığımı bilirsin. Evet efendim, bunu yılda bir kez yapmak imajım açısından iyi olur, ne dersin? Yılda bir kez iyi efendim, tatlıya fazla yumurta koymaya gerek yok Bay Bey'i. Vansittart güldü. Creedy büronun mali konularıyla ilgilenirdi ve gelirleri çok yüksek olmasına rağmen avukatlarının adli yardım için birkaç kuruşa davalar almasından pek hoşlanmıyordu. Yine de bazen bunlara katlanmak zorundaydı. Fazla sık olmamak kaydıydı elbette. Aklınızda bir şey mi var? Highbury Corner'da bir dava olduğunu duydum. Bir yayayı soyup öldürmekle suçlanan iki genç adam. Suçu inkar ediyorlar. Doğru söylüyor bile olabilirler. İsimleri Price ve Cornish. Avukatlarının kim olduğunu öğrenip arar mısın? Lou Slade bir saat sonra masasında oturmuş, telefonuna aniden altına dönmüş ve elmaslarla bezenmiş gibi gözünü kırpmadan bakıyordu. Van Sittart mı diye fısıldadı. James, kahrolası Van Sittart ha? Sonra kendini toparladı ve hattın diğer ucundaki Mike Creedy'ye döndü. Tabii ki onur duydum ve itiraf etmeliyim ki çok da şaşırdım. Tabii, beklerim. Hazine avukatının sesi birkaç saniye sonra hattın diğer ucundan duyuldu. Sizinle konuşabildiğime memnun oldum Bay Slade. Sesi rahat, kendine güvenli, nazik ve ölçülüydü. Eaton, belki Harrow, ah ve Garth diye düşündü Slade. Kısa bir görüşme oldu ama gerekli olan her şey konuşuldu. Slade, Bay Van Sittart'a Regina, Price ve Cornish'e karşı davası hakkında bilgi vermekten mutluluk duyardı. Evet, savcılık dosyası elindeydi o sabah gelmişti ve müvekkillerinin yeni avukatıyla ilk taktik toplantısı için bir araya gelmek onu sevindirirdi. Saat 2'de buluşmayı kararlaştırdılar. Van Sittart tam olarak Slade'in beklediği gibiydi. Nazik, saygılı, medeni. Konuğuna porselen fincanlarda çay ikram etmiş, işaret ve orta parmaklığın ucundaki sarı lekeleri gözden kaçırmayarak gümüş kutu içindeki prolardan sunmuştu. Slade proyu memnun bir ifadeyle yaktı. Van Sittart dosyaya baktı ancak açmadı. Söylesenize Bay Slade, siz bu davayı nasıl görüyorsunuz? Benim için kısa bir özet yapar mısınız? Fikri sorulan Slade'in göğsü kabarmıştı. Olağanüstü bir gün yaşıyordu. Aldığı telefon üzerine yemeğini yarım bırakıp Dover karakoluna gitmesinden sonra geçen 8 günün olaylarını kısaca anlattı. Yani Bay Patel davanın tek görgü tanığı ve anahtarı dedi Van Sittart. Slade'in sözleri sona erince. Geri kalanı ikinci derece deliller ve tartışmaya açık. Hepsi burada mı? Evet, hepsi orada. Slade ofisinde ve takside toplam 2 saat boyunca CPS dosyasını incelemişti. Ama kanımca dosya epey kuvvetli. Sanıkların olay anında başka yerde olduklarını kanıtlayacak şahitleri yok. Uyumakta veya birlikte sokaklarda boş boş dolaşmakta olduklarını iddia ediyorlar. Van Sittart, Slade'in çayını yarım bırakıp prosunun yarısında söndürmesine neden olarak ayağa kalktı. Buraya şahsen gelmeniz çok ince bir davranıştı dedi Van Sittart, Slade'i kapıya doğru geçirirken. Ama birlikte çalışacaksak erkenden yapılacak şahsi bir görüşmenin çok önemli olduğuna inanırım. Tavsiyeleriniz için minnettarım. Tüm dosyayı o akşam okuyacağını ve Slade'i ertesi gün bürosundan arayacağını söyledi. Slade bütün sabah mahkemede olacağını söyleyince saat 3'te aramasına karar verdiler. 11. gün, Cuma. Telefon tam 3'te çaldı. İlginç bir dava değil mi Bay Slade? Güçlü ama imkansız değil. Bay Patel'in ifadesi çok önemli Bay Van Sittart. Kesinlikle müvekkillerimiz cüzdandaki parmak izleri veya kırık burnu saldırıdan sadece 3 saat sonra tedavi ettirmelerine dair herhangi bir şey söyledi mi? Hayır, sürekli bilmiyorum ve hatırlamıyorum diyorlar. Zekalarının pek parlak olduğu söylenemez. Ah şey, o konuda yapılacak bir şey yok. Ama sanırım birkaç iyi açıklamaya çok ihtiyacımız var. İlk fikir alışverişimiz sona ermiş görünüyor. Onları Will'de ziyaret edeceğim. Slade şaşırdı. Her şey çok çabuk olup bitmişti. Korkarım pazartesi günü bütün gün mahkemede olmam gerek dedi. Salı günü gözaltı süresinin uzatılma oturumu var. Onlarla geri götürülmelerinden önce Highbury Corner'daki sorgu odasında görüşebiliriz. Evet ama salı günü bir müdahale yapmayı düşünüyordum. Durduğum yeri o günden önce tam anlamıyla bilsem daha iyi olacak. Bir meslektaşımın hafta sonu tatilini bölmekten nefret ederim ama yarın sizin için uygun mu? Slade yine şaşırdı. Müdahale mi? Bir hazine avukatı gözaltı süresinin uzatılması için yapılan bir oturumda bulunmayı niçin isteyecekti ki? Ertesi sabah saat 10'da Pentonville hapishanesinde buluşmayı kararlaştırdılar. Hapishane yöneticileriyle gereken ayarlamaları Slade yapacaktı. 12. gün, Cumartesi. Bir karışıklık olmuş olmalıydı. Bay Van Sittart saat 9'a çeyrek kala hapishanedeydi. Görevli memurla nazik, bir o kadar da ısrarlı bir tutumla konuştu. Randevusu 10'da değil, 9'daydı ve kendisi çok meşgul bir insandı. Bay Slade de şüphesiz daha sonra gelecekti. Görevli durumu amiriyle görüştükten sonra bir meslektaşından avukatı bir görüşme odasına götürmesini istedi. İki mahkum saat 9:05 getirildi. Avukata ters ters baktılar. Van Sittart istifini bozmadı. Bay Slade biraz geç kaldı, üzgünüm dedi ama daha sonra aramıza katılacağından hiç şüphem yok. Bu arada ismim James Van Sittart ve sizi savunacak olan avukat benim. Oturun lütfen. Mahkumlara eşlik eden gardiyan odadan çıktı. İki genç adam Van Sittart'ın karşısına oturdu. Avukat da oturup savcılık dosyasını açtı. Sonra masanın üzerine bir paket sigara ve bir kutu kibrit koydu. İki adam da aç gözlülükle sigaralara sarıldı ve Cornish paketi cebe indirdi. Van Sittart onlara samimi bir ifadeyle gülümsedi. Başınızı biraz belaya sokmuşsunuz. İki serseri bir duman bulutunun gerisinden onu izlerken dosyanın sayfalarını karıştırdı. Bay Cornish başını kaldırıp düz saçlı Harry Cornish'e baktı. Sorunlarımızdan biri cüzdan, köpeğini gezdiren biri geçen pazar sabahı boş bir arazide çimlerin arasında Mandela yolundaki çitin hemen ötesinde cüzdanı bulmuş. Ölen adama ait olduğuna hiç şüphe yok. Üzerinde parmak izleri var. Ne yazık ki sizin parmak izleriniz de var. Bilmiyorum dedi Cornish. Ah şey, insan bazen olanları iyi hatırlamayabilir. Ama bunun masum bir açıklaması olması gerek. Sanırım şimdi bana çarşamba sabahı yani saldırının ertesi günü öğle yemeği için Mandela yolunda bir kafeteryaya giderken yol kenarında bir cüzdan gördüğünüzü söyleyeceksiniz. Cornish lider konumunda olabilirdi ama aslında zeki sayılmazdı. Sadece kurnazdı. Avukatın söylediklerini duyunca gözleri parladı. Evet dedi, aynen öyle oldu. Bana söylediğiniz buysa bana da inanmak düşüyor elbette. Cüzdanı görünce içinizde doğal olarak bir merak uyandı ve eğilip aldınız. Bu şekilde cüzdanın üzerinde parmak izleriniz kaldı. Evet dedi Cornish, öyle. Ama ne yazık ki cüzdan bomboşu değil mi? İçinde hiçbir şey yoktu. Hal böyle olunca cüzdanı çitin üzerinden köpeğin bulduğu yere atmış olabilirsiniz. Böyle mi olmuştu? Evet dedi Cornish yine. Yeni avukatını sevmeye başlıyordu. Zeki bir herifti. Van Sittart evrak çantasından bir deste kağıt çıkartıp masanın üzerine koydu ve hızla bir ifade yazdı. Şimdi bu açıklamayı not düştüm. Lütfen iyice okuyun. Bunların gerçekten olduğuna katılırsanız elimizde oldukça kuvvetli bir savunma olur. Benimle aynı fikirdeyseniz altını imzalayın. Cornish ifadeyi okuduktan sonra altına imza attı. İkinci sorunumuz, burnunuz Bay Price. Yara bandı artık yoktu ama burnu hala şiş ve kızarıktı. Kayıtlara göre talihsiz adamın Paradise Road'da saldırıya uğradığı gün saat 5 sularında St. Anne's Road Hastanesi'ne gidip burnunuzu tedavi ettirmişsiniz. Savcılık bunu büyük bir koz olarak kullanmaya çalışıyor. Ama çok acıyordu dedi Price. İkiniz hiç birlikte bira içmeye gider misiniz? Başlarını salladılar. Pazartesi akşamı da gittiniz mi? Gözlerinde boş bakışlar vardı. Sonra Cornish başını salladı. Farrow Caddesi'ndeki King's'e de gittik. Ve orada içmekte olduğunuzu görenler oldu. Barmen de onlara dahildi değil mi? Başlarını tekrar salladılar. Saldırıdan önceki günün akşamı. Başlar yine sallandı.